Herkese selamlar. Ben Popular Science Türkiye ekibinin yeni üyesi Akın Karahasan. Canlılar aleminin tuhaflıkları ile sıkça karşılaşacağımız yeni serüvenimizde bendeniz sizlere eşlik edecek. Fakat ne yazık ki yeni serimizin ismini ararken oldukça zorlandık. Bu yüzden farklı bir yöntem deneyip bu podcast serimizin ismini sizlerin belirlemesini istedik. Eğer ki bu konuda bizlere fikirlerinizi sunmak isterseniz Instagram postumuzun açıklama kısmında yer alan mail adresine önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Kim bilir, belki yeni podcast serimizin ismi sizin önerileriniz olur. Ve unutmadan, isim önerisinde bulunan dinleyicilerimiz arasından 3 şanslı kişiye 1 yıllık Popular Science dergisinin dijital aboneliği hediye. Bahsettiğim üzere bu podcast serimizde canlılar ve onların tuhaf özellikleri hakkında bir biyolog olarak sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Dilerseniz başlayalım. Daha önce vermiş olduğunuz kararların sizin kontrolünüzün dışında verildiğini hiç düşündünüz mü? Yani bir şey yaptınız fakat bunu neden yaptınız, niçin yaptınız, bu tür soruları sorup cevaplarını bulabildiğiniz oldu mu? Veyahut bir şeyden hoşlandınız, diyelim ki bir yemekten, bu bir kişi dahi olabilir. Neden hoşlandığınızı, neden hoşlandığınızın cevabını bulamadığınız anlar oldu mu? Kendimden örnek vermek gerekirse 23 senelik nispeten kısa hayatım içerisinde bu benim pek çok kez başıma geldi. Ha, umarım ki yalnız değilimdir. Sizlerin de başına gelmiştir diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Sanki bu durum çok da böyle nadir rastlanan bir durum değilmiş gibi. Herkesin başına gelebilecek bir durummuş gibi geliyor kulağa. Çünkü şu var. Her yaptığımız şeyin neden yaptığımıza dair kökenine inmeyiz genellikle. Peki o kökende neler olabilir? Bu kökeni etkileyen şeyler neler olabilir? Bugün aslında onlardan biri hakkında sizlerle tartışacağız ve bu konuyu tartışmak üzere değineceğimiz çok önemli bir yer var. Sizlerin bu tür eylemlerde bulunmanıza sebebiyet veren şeyin vücudunuzun derinliklerinde yer alan bir organın içerisinde, hatta pek çok farklı organlarınızın içerisinde yer alan bakteri toplulukları olabilir mi diye kendimize bir soracağız. Daha sonrasında ise bu olabiliteyi sınamak adına sizlere birkaç tane örnek vererek kafanızı karıştırmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Dilerseniz bakteriler üzerinden bugünkü konuya yavaştan bir giriş yapmaya çalışalım. Bakteriler hemen hemen her yerde karşınıza çıkabilecek muazzam bir ekolojik dağılıma sahip canlılardan bir tanesidir. İşte Yellowstone'daki çok sıcak kaynar sulardan tutun da işte buzul göllere kadar karşımıza çıkabilecek potansiyele sahip. Everest'in o yüksekliğinden tutun da derin denizlerde yer alan sülfür bacalarında dahi bakteriler karşımıza çıkabilir. İşte çok fazla dışarıdan örnek verdik. Biz nerelerde maruz kalıyoruz bu arkadaşlara diye soracak olursanız, biz her yerde maruz kalıyoruz. Beni dinlediğiniz kulaklıkta, beni dinlediğiniz telefonda, işte bilgisayarda, tuttuğunuz mouse'da, klavyenizde, hadi bunları geçtim, ne bileyim bir kişiyle işte iletişim kurarken el tokalaştınız, o arkadaşınızda, onunla işte buluşmak için bindiğiniz metronuzda, otobüsünüzde, her yerde, ama aklınıza gelebilecek her yerde bakteriler söz konusu. Bu bakterilerle bir şekilde yaşamayı öğrendik, bir şekilde hayatlarımızda olmasına alıştık diyelim. Peki bu nasıl gerçekleşti? Evrimsel süreçte biz bir arkadaşlık anlaşmasına gittik. Neden bahsediyorum? Biz onlar için, özellikle ve özellikle vücudumuz içerisinde yer alan bakterilerden bahsediyorum, biz onlar için sığınak ve besin bulabilecekleri bir yer olarak kendimizi açtık. Onlar ise bizlere çeşitli konularda yardımcı olabileceklerini söylediler. Peki nedir bu çeşitli konular? Bunlardan en başta gelen tabii ki de o ilkokul zamanında bizlere anlatılan yararlı bakterilerin yapmış olduğu besinlerin sindirilmesinde aldıkları görev. Bunun bir diğeri ise bağışıklık sistemi üzerinde. Bu da şu şekilde işliyor. Mevcut olan bakteriler kendilerinden işte bir uyarı, bir kimyasal uyarı göndererekten ilgili bölgeye bağışıklık sistemi elemanlarını gönderiyor ve olası bir tehdide karşı bağışıklık sistemini önceden eğitiyor. Bir de ilaç metabolizmasında çok önemli bazı sorunlar meydana gelebilir. Özellikle kalpte ve karaciğerde. Bunları önceden kestirmemizi sağlayan bazı uyaranlar bizlere sundukları biliniyor bakterilerin. Oldukça aslında bizlerin işimize yarar işlevlerde görev alıyorlar. Peki aslında bugünkü konumuzun da şöyle ufaktan bir giriş yaptık ya, bunlar bizim hislerimizle veya davranışlarımızla ne alakası var diye sormak isterseniz ki sormalısınız. İşte asıl mevzumuz burada patlak verecek ama birazdan bahsetmeye çalışacağım. Şimdilik görünen bir kısım var. Aynı işte bir buzdağı gibi düşünün. Bir de bu buzdağının kocaman bir arka planı, kocaman bir suyun altında kalan kısmı var. Bakterilerde de durumun bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Nelere sebep oluyorlar bu bakteriler? Fazlasıyla vücudumuzun içerisinde bir bakteri topluluğu var. Bu bakteri topluluğunun boyutları düşünüldüğünde yaklaşık 5000 cinse yakın bakterinin bağırsaklarımızda yer aldığını, nispeten hücre bakımından, hücre çeşitliliği bakımından bu kadar bizden üstün, bu kadar bizden
farklı oldukları görülüyor.
Eğer ki siz bir meyve sineği olsaydınız, bu çok tuhaf ve çok ilginç gelecek, sizlerin kiminle çiftleşeceğinize dahi karar verebilirlerdi bakteriler. Yani sahip olduğunuz mikrobiyotası kiminle birlikte olabileceğinize karar verebiliyor. Düşünsenize size aynı durum olduğunu. Hani sevgilini size soruyor, beni neden tercih ettin? İşte sana çekici gelen şeyim neydi diye sorduğunda siz de diyorsunuz ki işte bağırsaklarında yer alan bakterin mikrobiyotası, işte bakterilerin topluluğu vesaire diyorsunuz ve tokat yiyip uzaklaşıyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Bilirsiniz ki işte bilimsel gerçekler zaman içerisinde eğer ki kabullenme döneminden geçerse hani böyle bir durumun normalleşme mevzusu da söz konusu olabilir. Yani psikolojik evrim dediğimiz mekanizma eğer ki işlerse belki de işte herkes bir diğerini neden seçtiğini, temelde pek çok parametre olsa dahi, aslında pek çok parametre olsa dahi temelde bu bağlamda olduğunu öğrenirse belki de bu çok böyle utanılacak veya karşılığında bir tokat yenilecek bir durum olmaktan çıkabilir. Peki başka neler yapabilir? Aslında burada peki başka neler yapabilirden ziyade, çünkü onlara ilerleyen dakikalarda çok fazla örnek vereceğim. Sineklerden girdik ya, çok önemli bir konu vardır. Sinekler bizi neden ısırıyor? İşte bana çok sinek geliyor. Galiba benim kanım işte çok temiz veya aksine çok kirli, bu yüzden bana sinekler çok geliyor. Bunun aslında araştırmacılar tarafından şu şekilde bir şey sunuluyor, argüman sunuluyor. Cildinizde yer alan bakterilerin salgıladıkları kimyasallar, işte o atık maddeler, atık kimyasal maddeler sinekler için bir uyarıcı görevi görüyor ve onları vücudunuza çekmeye başlıyor. Haliyle bu uyarıcının etkisi ne kadar büyük veya bu uyarıcının cezbediciliği ne kadar fazla ise sinekler size daha fazla geliyor. Yani tamamen cildinizde yer alan bakterilerin tipiyle alakalı. Eğer ki sineği çeken bir bakteri tipiniz varsa cildinizde, sizler sineklere çok fazla maruz kalıyorsunuz. Eğer yoksa ise sineklere az maruz kalan şanslı insanlardan birisiniz kısacası. Peki, bahsettik mikroplardan ama sanki böyle hepsinden tek bir bakteri gibi bahsettik, öyle değil mi? Fakat hepsi tek bir bakteri değil. O başta söylemiş olduğum 5000 cinse yakın bir bakteri topluluğundan bahsediyordum ya. Evet, gerçekten de 5000'den fazla cinsin bağırsaklarımızda yaşadığı düşünülüyor. Bilirsiniz ki hani ilkokulda da anlatıldığını söylemiştim sizlere. Hem yararlı bakterilerimiz, hem zararlı bakterilerimiz, hem de sessiz bakteriler olmak üzere 3 tip bakteriyle karşı karşıya kalıyoruz. Zararlara hemen örnek vermek gerekirse işte diş pilağını oluşturan bakteriler. Bu bakterilerle bir zaman içerisinde yaşamayı öğrendik. İşte fırçalamadığımızda baskın oluyorlar, pik yapıyorlar, gidiyorlar tık tık tık tık tık tık tık tık plak oluşturuyorlar. Daha sonra biz fırçalıyoruz ama ne kadar fırçalarsak, ne kadar gargara yaparsak yapalım, o arkadaşlar yine geliyor. Hani bu nispeten alıştığımız zararlı bakterilerden. Bir de tabii alışamadığımız bakteri kısımları da var. Bunlardan bir tanesi özellikle ishale sebebiyet veren bakteriler. Çok kuvvetli ishale sebebiyet veren bakteriler ki onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle yine paylaşacağım. Yararlı bakteriler zaten adını daha önceden de geçirdim. İşte besinlerin sindirilmesinde bizlere yardımcı olan bakteriler. Bir de sessiz olan fakat sessizliğinin bizlere sağlamış olduğu bir avantajı var. O da şöyle, ortamda duruyor. Herhangi bir zarar vermiyor. Herhangi bir yarar da vermiyor. Ama ortamı işgal ettiği için zararlı bakterilerin o ortama yerleşebilmelerine engel oluyor. Yani şöyle düşünün, ortada bir sandalye var. Bu sandalyeye oturan kişi size ne yararı ne zararı var. Fakat bu sandalyeye oturmak isteyen zararlı bir kişinin oturmasına engel oluyor. Böyle bir işleyiş söz konusu. Yani aslında hiçbir şey yapmasa bile bizim için yararlıymış gibi lanse edilebilir. Peki ne kadarlık bir farklılık içerisinde bu 5000 adet mesela bağırsaklarımızdaki bakterilerden bahsettim ya, 5000 cinse varan bir bağırsak mikrobiyotamız var. Bu arkadaşların birbirleriyle olan farklılıkları sizin ve benim aramda olan farklılıktan muazzam derecede çok daha büyük. Bunu nasıl anlatabilelim? Şöyle, şimdi benim ile sizin aranızda genetik açıdan olan farklılık %0,1'ler seviyesinde. Hani denir ya işte insan türlerinin birbirleriyle olan akrabalığı 98,9. Hadi biraz daha şey yapalım, yok 99,02 diyelim. Burada geri kalan o 0,1'lik kısmının çok küçük bir kısmı sizi siz yapıyor, beni ben yapıyor. Peki bakterilerde durum nasıl diye soracak olursak, benim yanımda oturan bir kişinin bağırsak mikrobiyotası ile benim bağırsak mikrobiyotamın benzerlik oranı sadece %10. Yani muazzam bir farklılık söz konusu iki yakın akraba arasında dahi. Yani benle işte annem arasında dahi. Belki annemle bu oran çok daha yüksek olabilir ama işte benle sizin aranızdaki bağırsak mikrobiyotasının muazzam farklılığı diyeyim kısacası ve burayı bu şekilde geçeyim. Peki bu durum vücudumuzun dışında olan bakteriler için nasıl diye soracak olursanız, şöyle bir araştırma var. Benim vücudumda yer alan bakterilerle sizin vücudunuzda yer alan bakteriler arasındaki fark, her nedense işte karalarda yaşayan bakterilerle, dışarıdaki bakterilerden bahsediyorum, karalarda yaşayan bakterilerle işte denizlerde yaşayan bakteriler arasındaki farktan da çok daha büyük. Yani çok muazzam ölçüde ekolojik anlamda farklılaşmış iki bakteri arasındaki genetik farklılıktan dahi büyük bir farklılıktan bahsediyoruz. İşte yanımızda oturan insanın bağırsağındaki bakteriyle kendi bakterim arasında. Ki bu aynı vücut içerisinde yer alan bakterilerim için de geçerli. Nerelerde yer alıyorlar? Kısaca hemencik ondan da bahsedeyim. Ağız kısmında yer alabilirler. Yer alıyorlar daha doğrusu, artık bilirler demeye gerek dahi yok. Vajinada, bağırsaklarımızda ve bir diğer en önemlisi cildimizde yer alırlar ve bu yer aldıkları alandaki bakterilerin akrabalık oranları dahi birbirinden oldukça uzak. Çok çok tuhaf bir farklılaşma durumu söz konusu. Neredeyse ağızdakiyle bağırsaktakinin birbirleriyle gram alakaları yok. O kadar muazzam bir farklılaşma var. Yani aralarında kıta var diyebilirim sizler için. Peki biz bu kadar bilgiyi nereden biliyoruz? Bu kadar farklı olduklarını, bu kadar işte farklı alanlara farklı adaptasyonlar gerçekleştiklerini vesaire vesaire. Şimdi insan genom projesinden bahsetmek isterim sizlere. 2001 yılında tamamlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Neydi? Birkaç ırktan, ırk elbette ki burada biyolojik anlamda kullandığım bir ırktan bahsetmiyorum. Hani sosyopolitik olarak kullanılan ırk tabirinden bahsedeyim. İşte bir Asyalıyla işte bir Avrupalının genomu alınıp karşılaştırıldı. İşte bir Afrikalıyla alındı aynı şekilde vesaire vesaire karşılaştırıldı. Bakıldı ki aralarında neredeyse hiçbir fark yok. Hatta hiçbir fark yok dahi diyebilirim ben buna gönül rahatlığıyla. Daha sonrasında ise araştırmacılar dedi ki vücudumuza yer aldığını düşündüğümüz mikrobiyota elemanlarının, yani işte mantarların, virüslerin, bakterilerin genetik haritasını çıkarsak nasıl bir durum ile karşı karşıya kalırız diye düşündüler ve bunu çıkardılar. 2003 senesinde adımları atılan proje Dünya Sağlık Örgütü'nden 173 milyonluk bir hibe aldı ve bu hibe bu proje için kullanıldığında oldukça tuhaf sonuçlara hizmet etti. Peki neden Dünya Sağlık Örgütü böyle bir hibe sundu onlara? Bunun sebebi ise vücudumuzda yer alan bu mikrobiyotanın hastalıklarla direkt olarak ilişkisi olabileceği oldukça açık. Hatta ilk başta da söyledim ya sizlere. Bu konuda önemli bir rol tutmaktalar. Vücudumuzun dirençliliği hakkında ve ilaçlara olan tepki hakkında, aynı şekilde diyetimiz hakkında çok önemli bir söze sahip bu mikrobiyota üyeleri. Bu yüzden de WHO, yani Dünya Sağlık Örgütü, bunu çok önemli bir konumda konumlandırıp 173 milyonluk bir hibe ayırdı onlara. Peki, bahsettik mikroplarımızdan, farklı farklı cinslerde bulunduğundan, farklı yerlerde bulunduğundan vesaire. Bizler mikroplarla her an, her saniye karşı karşıya kalıyoruz ya, aynı şekilde bizler de bir mikrop saçıcıyız. Tüm işte diğer canlılar olduğu gibi, işte köpekleriniz, kedileriniz olduğu gibi bizler de aynı şekildeyiz. 100 milyonluk mikrobik hücre var vücudumuzda. Ve bu 100 milyonun bağırsaklarda yaşayan kısmının yaklaşık ağırlığı 1.36 kilograma denk gelmekte. Yani içimizde 1.36 kilo sadece bağırsaklarda bir bakteri topluluğumuz, belki biraz daha geniş bir tabirle mikrobik hücre topluluğumuz var. Bu oldukça muazzam bir oran. Peki saç baktıyız dedik. Bunu nereden biliyoruz? Diyelim ki sizler şu anda kullanmakta olduğunuz mouse'unuzun üzerinde bir deney yapmak istiyorsunuz. Bu deney nasıl gerçekleşecek? Hemen söyleyeyim. Avuç içinizi, hani sağlak olduğunuzu düşünelim ve sağ avuç içini sürekli olarak mouse'a temas ediyor. Öyle değil mi? O zaman avuç içinizde yer alan bakteri topluluğu ile mouse'unuzun yüzeyinde yer alan bakteri topluluğunun birbirleriyle örtüşmesi lazım. Bu düşünce deneyi oldukça başarılı bir deney. Neden? Çünkü hali hazırda bu sonucun cevabı da ulaşıldı. %95'lik bir oranla avuç içi bakterilerinizle masum yüzeyindeki bakteriler birbirleriyle benzerlik gösterdi. Fakat şimdi şöyle bir düşüncenin oluşması oldukça anlaşılır. O zaman etkileşim halinde bulunduğum canlıların, işte diyelim ki bağırsaklarında yer alan bakterileri benim bakterilerim ile karışabilir. Öyle değil mi? Veya benim bakterilerim bir kişinin cildine sürekli olarak dokunursam o kişinin cildinde baskın hale gelebilir ve burada üstün çıkıp onun cildindeki bakterilerin tipini değiştirebilir. Çünkü benimkiler baskın gelmiştir abi. Böyle bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Burada unutmamak gereken şey şudur ki bu tür hali hazırda oturmuş topluluklar, oturmuş mikrobik topluluklar öyle kolay kolay değişebilen bir yapıya sahip değiller. Oldukça kök salmış durumdalar ve çok baskın bir topluluk gelmediği sürece bu arkadaşlar yerlerini terk etmeyeceklerdir. Şimdi geçelim farklı bir konuya. O da şu. O kadar bakterilerden bahsettim. Her yerde bakteri olduğunu söyledim. Şu işleri yarıyor dedim. Peki bu bakterilerin kaynağı ne? En azından bizler için kaynağı ne? Bizler biliyoruz ki etkileşimde bulunduğumuz her alandan bakterileri alıyoruz. Ama ben yeni doğan bir çocuktan bahsetmek istiyorum. Anne karnından steril olarak doğarız. Daha sonrasında ise nasıl doğduğumuza bağlı olaraktan bakteri mikrobiyotamız şekil alır. Ne demek istiyorum? Sizler sezeryanla mı doğdunuz yoksa doğum kanalını takip ederekten normal doğumla mı dünyaya geldiniz? Peki arasında ne gibi farklılık olabilir diye soracak olursanız, az önce dedim ya bakterilerin bulunabileceği alanlardan bir tanesinin vajinal alan olduğunu söylemiştim. Eğer ki normal doğum ile doğarsanız annenizin vajinal bölümde yer alan bakterilerine maruz kalırsınız. Ve bu olmasını istediğimiz bir şey. Neden? Çünkü annenizin sahip olduğu bakteriler sizlerin ileride kazanmasını istediğimiz bakteri toplulukları arasında yer alıyor. İşte bu bağırsaklarınıza yer alacak bakteriler özellikle ve özellikle önemli. Çünkü eğer ki sezeryan ile doğarsanız ve sezeryan ile doğduğunuzda ilk temas ettiğiniz doktorun elleri veya işte hemşirenin ellerindeki bakteri topluluğu size geçeceği için pek çok açıdan yetersiz bir bakteri mikrobiyotası ile karşılaşmış olacaksınız. Peki bu ne gibi bir sorunlara hizmet edebilir diye soracak olursanız, sezeryanla doğan çocuklarda yapılan çalışmalara göre daha fazla astım, alerji ve hatta obezite olması dahi bu konuya çok güzel örnekler olarak sunulabilir. Peki bu kesinlikle böyle mi? Hayır, obezite olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Fakat bu tür bir araştırmanın netleşmesi adına çok daha fazla deneyin gerçekleşmesi söz konusu. Çok daha fazla deneyin gerçekleşmesi söz konusu ama bu deneyin yapılması için tabiri caizse işte bebeklerin kullanılması lazım. Ve bu konuda hassasiyetin oldukça zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu yüzden bu tür şeyler biraz yavaş ilerliyor. Gelelim anne sütü meselesine. Anne sütünde ise durum şöyle. Anne sütünün bildiğiniz üzere hani o reklamlarda bangır bangır bağırır ya, koruyucu etkisi vardır diye. Evet, anne sütünün koruyucu etkisi vardır. Ama anne sütünün aynı zamanda besleyici etkisi de vardır. Burada bebeği doyurmak olarak bahsetmiyorum. Buradaki bahsettiğim şey bebeğin işte bağırsaklarında yer alan veya vücudundaki bakterileri, özellikle ve özellikle yararlı bakterileri besleyen şekerler üretir anne sütü. Aynı şekilde ise zararlı bakterileri de ortamdan uzaklaştıracak bir takım kimyasallar salgılar anne sütü. Bu yüzden hem koruyucu hem besleyici özelliği vardır bizlerin, bebeklerin mikrobiyotası için. Antibiyotik ve mikrobiyota da aynı şekilde başka bir konu. Neden diye soracak olursanız, şimdi anne sütünün verilmesi oldukça elzem ve çocuklara çocuk yaşta antibiyotiğin verilmesi de ayrı bir önemli konu. Çünkü hali hazırda gelişmekte olan bir bebeğe antibiyotik verirseniz onun mikrobiyotasının gelişmesi oldukça yavaşlar. Hatta mevcut işte oradaki bakterileri öldüreceğiniz için, oturmuş bakterileri öldüreceğiniz için istemediğiniz bakteri toplulukların oralara yerleşmesine sebebiyet verirsiniz. Bu ne gibi şeylere sebebiyet verir? Aynı şekilde çocuğun obezite olma ihtimalini arttırabilir veya çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir. Peki bunun yapılmış bir çalışması var mı? Hani söylüyoruz elbette ama bunun yapılmış çok güzel bir çalışması var. O da şu: yeni doğan bir bebekten yaklaşık 2 yıl boyunca her hafta guide örneği alınıyor. Daha sonrasında ise bu guide örneklerindeki bakteri toplulukları bir haritalama yapılaraktan konumlandırmaya maruz bırakılıyor. Konumlandırma aşağı doğru, yani bağırsak bakterilerine doğru yer aldıkça, hareket ettikçe bakterilerin olgunlaştığına dair bir düşünce oluşuyor. Bunun sebebi ise işte yetişkin dışkısına evrilmesi diyebiliriz. Hani yetişkin dışkısına evriliyorsa eğer ki bakteriler, bu arkadaşımızın artık yavaş yavaş gelişmiş bir mikrobiyotaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl içerisinde her hafta guide örneği alınıyor ya, işte tek tek haritalanıyor, düzenleniyor vesaire vesaire. İlk başlarda vajinal mikrobiyota kendisini haritanın aşağısında yer alan yetişkin dışkısına doğru büyütmeye başlıyor. Yani haritada öyle tek tek nokta atanıyor. Bu noktalar daha sonrasında dışkı kısmına gelirken bir anda geri çekilmeye başlıyor ve vajinal kısmın neredeyse tekrardan başına doğru hareket ediyor. Bunun sebebi nedir diye düşündüğümüzde, çocuğa o dönemde antibiyotik veriliyor. Yani gelişmekte olan mikrobiyota öyle bir darbe alıyor ki antibiyotik karşısında, tekrardan sanki 54 haftalık bir süreyi geriye almış gibi oluyor ve bu 54 haftalık süre içerisindeki gelişimi sıfırlanmış gibi oluyor. Bu tür bir durumda ortaya istemediğimiz konakçılar çıkarsa, işte istemediğimiz bakteriler çıkarsa baskın hale gelebilirler ve muazzam bir hastalığa sebebiyet verebilirler. Ama elbette ki gelmeye de bilirler, şanslı da sayılabilir çocuk. Gelmezse ise çok hızlı bir şekilde yeniden yetişkin dışkısına olan ilerleyişi devam ediyor. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ama çocuk zamanında eğer ki antibiyotik verilirse obezite görülme ihtimali oldukça arttığını söyleyebilirim sizlere. Meyve sineklerinden bahsetmiştik konuşmamızın başında. Bakteriler meyve sineklerinin kiminle birlikte olacağını karar verdiği gibi neyi yiyeceklerine dahi karar verebilirler. Çünkü meyve sinekleri içerisinde, bağırsaklarının içerisinde yer alan bakteriler o kadar baskın bir hale gelmiş ki meyve sineklerinin sinir sistemi üzerinde, bu arkadaşlar artık ben şu yiyeceği istiyorum, onu bana almalısın, şuraya konmanı istiyorum çünkü orada şöyle güzel bir koku var, oraya gitmelisin vesaire vesaire tabirlerinde bulunabildiklerini düşünüyoruz. Peki bu bizler için de geçerli olabilir mi? Aslında ne yazık ki bu bizler için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. O da şu şekilde: diyelim ki siz ağırlıklı olarak sebzeyle beslenen veya işte karbonhidrat, şekerle beslenen veya fast food ile beslenen bir diyete sahipsiniz. O zaman siz ağırlıklı olarak bir sonraki seferinizde de yine neyle besleniyorsunuz onu isteyeceksiniz, öyle değil mi? Peki yemiş olduğunuz şeylerin sizin mikrobiyotanız üzerindeki etkisi mi acaba buna sebebiyet veriyor diye soracak olduğumuzda, çok muhtemelen sorunun cevabı evet. Neden? Çünkü hani ne ekerseniz onu biçersiniz sözü vardır ya, aslında mevzu bu. Şimdi diyelim ki siz halihazırda çok fazla sebze tüketen ve buna bağlı olarak da bağırsaklarında yer alan mikrobiyota üyelerinden bakterilerin sebze ağırlıklı bir rejime, bir diyete sahip olduğunu düşünelim. Eğer ki siz bu diyetinizin dışında bir şeyle beslenecek olursanız, sebzeyle beslenen bakteriler hasar görecektir, darbe alacaktır. Ne demek istiyorum? Siz sebzeyle besleniyorsunuz. Bağırsaklarınızdaki işte sebzeyle beslenen bakterileriniz büyümeye başlıyor. Büyüdükçe de popülasyonları artıyor. Fakat diyetinizi değiştirdiğinizde, yani et ile beslenmeye ağırlık verdiğinizde, bu sefer diğer et ile, yani protein ile beslenen bakterilerin besinlerini ortama vermiş oluyorsunuz ve sebze besinini bulamayan o asıl popülasyonunuz, hali hazırda oturmuş popülasyonunuz biraz gerilemeye başlıyor. Buna karşın proteinle beslenen bakteriler popülasyonlarını arttırmaya başlıyor. Peki bir sonraki seçiminize nasıl etki ediyor bu bakteriler? Yani bana işte protein bulmalısın cevabını nasıl veriyor diye soracak olursanız, daha doğrusu isteğinde nasıl bulunuyor diye soracak olursanız, onun da şu şekilde olduğunu düşünürüz. Eğer ki siz sebzeyle beslenirseniz, işte sebzeyle beslenen bakteriler sizlere bir takım kimyasallar salgılar ve bu kimyasallar birazdan bahsedeceğim yöntemlerle beynin ilgili kısımlarına gider. Ve bu genelde sizi işte istediğiniz bir şeyi yediğiniz için mutlu olmanıza sebebiyet verir. Fakat eğer ki bir anda sebzeyle beslenirseniz ve sebzenizi kesip et ile beslenmeye başlarsanız, bu kimyasalların salgılanma oranları nispeten diğerine göre biraz daha düşer. Biraz daha düşer, biraz daha düşer vesaire vesaire. Yani istemediğiniz bir şeyi yerken ki o hissiyatı hissedersiniz ya, bununla alakalı olabildiğini düşünürüz. Ama aynı şey popülasyonlar değiştiğinde de söz konusu olabilir. Nedir mesela o? Siz gittiniz işte diyelim ki bir fast food zincirinden bir şey yediniz. Daha sonrasında yediğiniz bu şey o kadar hoşunuza gitti ki tekrardan yemek istediniz. Bu bir anlamda hoşunuza gitmenin de artık ötesine geçti ve artık yavaş yavaş onun sizin öğününüz, diyetiniz olduğunu fark ettiniz. İşte buradaki o fark ettiğiniz mevzusu var ya, o fark etmeyi fast food ile beslenen, yani protein ağırlıklı beslenen bakterilerin sentezlemiş oldukları kimyasallar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü neden? Onlar, elbette ki burada biraz daha kafanızda şekil alması için söylüyorum, onlar bana protein vermelisin, bana proteinle, beni proteinle beslemelisin diye size aslında kimyasal bir ortam hazırlıyorlar. Siz de o ortamın tabiri caizse tuzağına düşüyorsunuz eğer çok fazla tüketirseniz. Peki neyle karşı karşıya gelebiliriz böyle bir durumda? Eğer ki mevcut işte fast food ile beslenen bakterilerin tuzağına düşerseniz, sizi obez yapabilme durumları söz konusu. Bu da oldukça ciddi bir durum. Bunu nereden biliyoruz? Bir kişinin obez olduğunu o kişinin bağırsaklarında yer alan işte mikrobiyotadan, bakterilerden örnek alarak rahatlıkla bunu biz size söyleyebiliriz. %90 oranında söyleyebiliriz. Fakat bunu bu şekilde yapmanıza gerek yok. Bir kişinin obez olduğunu işte adipoz dokunun oldukça büyümesiyle de anlayabilirsiniz. Yani kilo almasıyla da anlayabilirsiniz. Yağ tabakası bağlamasıyla da anlayabilirsiniz. Fakat onu anlama ihtimaliniz %60'tır. Eğer ki bağırsaklarından bir mikrobik örnek alırsanız, onu anlama ihtimaliniz artık %90 civarlarına çıkar ve bu çok muazzam bir sonuçtur. Bu yüzden de çeşitli hastalıkların dahi tanısını koymada bağırsaklardan alınan bakteriler önemli rol oynar. Nedir bu hastalıklar? Özellikle ve özellikle tabii ki de bağırsak hastalıkları, kolon kanseri, kalp rahatsızlıkları ve bazı işte psikolojik hastalıklar. Peki bu tür bir durumla karşı karşıya geldik. Evet, birey obez. Biz bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Çünkü şöyle bir soru akla geliyor. Bağırsaklarımdaki mikrobiyotayı değiştirirsem, yani fast foodla beslenen mikropları değiştirirsem, onlar yerine sebzeyle beslenenleri koyarsam, o zaman ben tekrar eski halime dönebilirim. Evet, gerçekten de öyle. Tekrardan eski halinize dönebilirsiniz. Bunun yapılmış bir çalışması var ve çok muazzam verimli bir çalışma. Obez bir kişiden alınan bakteri örneği normal bir farenin bağırsaklarına enjekte ediliyor. Oralara aktarılıyor. Daha sonra ise bu fareler zaman içerisinde çok fazla şişmanlıyorlar ve obez oluyorlar. Aynı şekilde çok proteince zengin beslenmeyen, hatta proteinden yoksun beslenen bireylerin bakterileri alınıyor bağırsaklarındaki. Onlar farelere veriliyor ve farelerde zaman içerisinde %30'a yakın bir kas erimesi, bir kas kitlesinde azalış gerçekleşiyor. Bu bizlere gösteriyor ki direkt olarak aslında bakterileri kullanaraktan bazı hastalıklara çözüm üretebiliriz. Peki çözüm üretmek için ne gibi bir yöntem kullanabiliriz? Bakterileri enjekte edebileceğimizden bahsettim. Peki bakterileri nasıl enjekte edebiliriz? Bunun bir yöntemi var mıdır diye soracak olursanız, evet, bunun da bir yöntemi var ve adı poop transfer. Türkçesiyle kaka transferi veya dışkı transferi deyip biraz daha şey yapalım, normalleştirelim, gülüşlüğünü biraz daha azaltalım. Şöyle düşünün, artık şöyle düşünün de demeyeyim, bunun da aslında araştırması yapıldı. O da şu: çok muazzam derecede ishale yakalanmış bir kişinin kaka transferi yöntemiyle bu ishalden kurtulduğunu biliyoruz. Ne yapıyoruz? Gelişimini sağlamış, popülasyonunu arttırmış, zararlı Clostridium bakterilerini sağlıklı bir insanın dışkısını alıp bu alana yaydığımızda Clostridium bakterilerini etkisiz kıldığını, onlar üzerine sağlıklı olan insanda yer alan bakterilerin üstünlük sağladığını görüyoruz ve insanın, yani ishale maruz kalmış olan insanın birkaç gün içerisinde normale döndüğünü görüyoruz. Bu muazzam bir, ne derler, sonuç. Bu yüzden de bu tür bir sürecin nasıl işlediğini anlamak bizlerin ilerleyen dönemlerdeki pek çok hastalığına çare bulacağını düşünmekteyiz. Fakat burada önemli bir kısım var, o da şu: kakanın kimden alındığı oldukça önemli. Depresif bir bireyden alınırsa aktarılan bireyin de depresif olması söz konusu olabilir. Obez bir bireyden alınırsa, az önce de örneğini verdiğim gibi, bireyin obez olması söz konusu olabilir. Böyle tuhaf durumlara hizmet edebilir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Tamam, bakteriler her şeyi yapıyorlar anlattığım kadarıyla, ama bunu nasıl yapıyorlar? Onca etkide bulunuyorlar. Öncelikle mevzumuz şu: bakteriler bir kimyasal salgılıyor. Pek çok canlıda olduğu gibi işte çevreyle etkileşim içerisindeler ve bu etkileşimleri, hani bizlerde feromon salgılanır ya, onlarda da aynı şekilde bir kemotaktik olayı tetikleyecek. İşte mesela sineklerin gelmesi bir kemotaksidir. Kimyasala yönelme mevzusudur. Bakteriler de o kimyasalları salgılıyor. Bu kimyasallar kimi zaman bağırsaklarımızda yer alan bakteriler için konuşacak olursak bizlerin sinir sistemlerini dahi etkileyebilmekteler. Nasıl? Bilirsiniz ki bağırsaklarımız pek çok işte sindirim işleminin gerçekleştiği yer olmakla birlikte pek çok enzimin de, pek çok hormonun da salgılandığı bir yerdir. Ki mutluluk hormonları arasında yer alan serotoninin %90'ı da bağırsaklarda üretilir. Bu serotonin bağırsaklarda üretildiği için bağırsakların çeşitli organlarla arasında bir takım bağlantılar vardır. Sinir bağlantıları ve lenf kanallarıyla olan bağlantılar. Bakteriler de üretmiş oldukları bu kimyasalları aynı yollarla İşte çeşitli yerlere aktarabilmektedirler. Ki en önemlisi bunların vagus siniri dediğimiz bir sinir var. Bu vagus siniri beynin 12. kraniyal sinir olarak geçiyor ve işte beyinden başlıyor. Hop, bağırsağın oraya kadar geliyor. Orada bir pik yapıyor. Daha doğrusu orada bir U dönüşü yapıyor. Ve ses tellerimizin olduğu kesimde sollanıyor. Aslında evrimsel açıdan baktığınızda biraz tutarsız bir işleyişmiş gibi geliyor ama sanırım pek çok farklı işe de hizmet ediyor. Peki ne yapıyor bu vagus siniri? Bu vagus siniri bağırsaklarımızda yer alan iletilerin çeşitli yerlere aktarılmasını sağlıyor. İşte buradaki mevzumuz da şu: bakterilerin göndermiş oldukları kimyasal iletiler de bu vagus siniri aracılığıyla beyne ulaşabiliyor. Ve beyne ulaştığında ise, diyelim ki bir depresif bir haldesiniz ve bu depresif halin oluşmasının sebebi bağırsaklarınızda yer alan bakterilerin sağlamış olduğu, üretmiş oldukları o kimyasallar olabilir. Neden böyle dedim? Çünkü az önce de bir örnek verdim ya size. Eğer ki depresif birinin dışkı örneğini başka birine aktarırsanız depresif olma ihtimali oldukça yüksek. Yani ne demek istiyorum? Bir anlamda da serotonin daha az üretiliyor. Daha az üretildiğinde ise depresif şeylere olan eğiliminiz çok daha yüksek oluyor. Serotoninin yüksek üretildiği bireylerle kıyaslandığında. Oldukça tuhaf bir durum söz konusu. Ve bu durum, dediğim gibi, mesela meyve sineğindeki yemeği seçme gibi veya eşi seçme gibi, sizleri de etkileyebilecek bir hal alabilir diye düşünüyoruz. Netleştirmek oldukça zor. Evet, şu kişiyi seviyorsun çünkü bu yüzden seviyorsun diyemiyorum. Ama bu da onu sevmende en önemli etkilerden bir tanesi olabilir. Çünkü mevcut bakteri mikrobiyotan onu istiyor olabilir. Onu sevmek istiyor olabilir. Bu yüzden de ona aşık dahi olabilirsin. Böyle olmasını ben istemiyorum. Ama biyolojik açıdan da böyleyse bunu kabullenmekten başka bir çarem yok bir biyolog olarak. Bu yüzden de bu tür bir alan oldukça ilgi çekici konulara ev sahipliği yapıyor. Umarım ki ilk podcast'imi beğenmişsinizdir. Oldukça farklı bir konu olduğu için bu konuyu sizlerle buluşturmak istedim. İlerleyen haftalarda tekrardan canlılar aleminin tuhaf özellikleriyle sizleri karşı karşıya bırakmaya çalışacağım. Ve umarım ki oradaki konular ile de sizlerin ilgisini çekebilmeyi başaracağım. Eğer bizlere konu önerisinde bulunmak isterseniz Instagram adresimize mesaj atabilirsiniz. Ve eğer ki bu podcast bölümüyle ilgili sorularınız varsa, ki burası çok amelli, lütfen bizlere yazın ve bir sonraki podcast bölümüne kadar araştıralım. Daha sonrasında ise podcastimizin girişinde onları cevaplamaya çalışalım. Az kalsın unutuyordum. Podcast serimiz için isim önerisi listesinde bulunmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.